Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 4.
Geri dönüp anneme gittim ve ona sarıldım. Kendimi ağlamaya zorlayamam diye düşünüyordum. Çok tuhaf hissediyordum kendimi. Annemin beni şimdi kucaklaması gerekmez miydi? Konuştuğum için suçluluk duygusu hissetmiyorum. Sadece hiçbir şey hissetmediğim için üzülüyordum. Küçük grubun etrafta durduğunu görüyordum. Bir yerlerde biri tavukları bir araya topluyordu. Onun sesli gıdaklaması kafamda çınlıyordu. Annem ağlamaktan körelmiş soluk mavi gözleriyle bana bakıyordu. Ölü balıklarınki gibi diye düşünüyordum. Bense gözlerimi kapattım ve sadece beni rahat bırakmalarını diledim. Öyle korkunç yorgundum ki salya seri hiçbir şey yokken ağzıma hücum ediyordu. Annem vale saatini ver diyordu. Ağzımda biriken suya karşı savaşırken neden diye soruyordum. Veda hediyesi olarak diyordu. Saatimle gurur duyuyordum ve onu vermek istemiyordum. Gözlerimi sadece öne doğru zıplayan kırmızı saniye ibresine bir an bakacak kadar açabilmiştim. Aniden o sayılardan biri öne fırladı. Gözlerimi deliyordu ve ben havayla boğuşuyor, vahşice yutkunuyor, boğuluyordum. Kendimi toparlamaya çalışıyordum. Bir şey fark ettirmemeliydim, bağırmamalıyım. Uslu bir kız olmalıyım. Zavallı anneciğim, ona gitmeli, destek olmalı, teselli etmeli ve ne kadar üzgün olduğunu söylemeliydim. Eğer bu kadar çok yorgun olmasaydım. Olivia, Olivia, Olivia. Ayıldığında herkes benim ismimi söylüyordu. Bir yerlerden sevimli bir Yorkshire'lı sesi bana doğru yankılanıyordu. Aman Allah'a şükür daha iyisin canım. Bayan Arnold benim çenemi okşuyor ve daha önce hiç bayıldın mı? Aman aman bizi epeyce korkuttun çocuk diyordu. Annem aceleyle tansiyonu çok düşük ve fazla ayakta duramıyor diye belirtiyordu. Bayan Arnold oturmama yardım ediyor, bana koyu ve şekerli bir çay dolduruyordu. Buraya ilk geldiğimde gülümseyerek bize biri geldiğinde hemen çaydanlık ocağa konur demişti. Valden çayı çok sevdiğimi öğrenmişti. Bakışlarımı eğdiğimde kol saatimin yok olduğunu gördüm. Valin elindeydi ve inceliyordu. Gerçekten benim olabilir mi diye tereddütle soruyordu. Elbette diyordu annem. Size o kadar zahmet verdik. Az sonra da yola koyulduk. Bayan Clarney bizi eve götürüyordu. Duckwood Lane'in hala aynı görünmesine, insanların sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmalarına hayretle bakıyordum. Bir küçük erkek çocuğu kaldırım taşından aşağı oluğa doğru pislemek üzereydi. Bu görüntüyle korkunç derecede fenalaştım. Bayan Clarney durdu, ben kapıyı açıp fırlıyordum, öğürmeler bir türlü bitmiyordu. Annem benim yerime özür diliyordu. Daha sonra akşam saatin kaç olduğuna bakmak istediğimde fark ettim ki saatimi kaybetmek bana babamın kaybından daha zor geliyordu. Annem ve ben asla neler olduğu, babamın bana yaptıkları ve onun intiharı hakkında konuşmadık. O günlerden bir gün ortaya çıktı ve ertesi gün kayboldu. Sanki o ve bizim aile yaşamımız İngiltere'de hiç geçmemiş gibi. 4. Son bir defa o heybetli vücut kısa hantal bacakları üzerinde merdivenlerden aşağı iniyordu. Bayan Dresden bizi terk ediyor ve İngiliz çoban köpeğimiz Chappie'yi de götürüyordu. Beklenenin tam aksine gidişi hüzünlü bir boşluk bırakıyordu ardında. Ondan sonra bizim evimizde yemek yenmedi. Lokantalar, çay bahçeleri, kahveler, birahaneler annemin ikinci evi olmuş gibiydiler. Oralarda geçiriyorduk zamanımızın çoğunu. Benden mektup yazdığında ve bu arada sigara içki içtiğinde kendisini rahatsız etmememi rica ediyordu. Ben orada oturup bekliyordum. Zaman zaman başını kaldırıyor, bana gülümsüyor ve sessiz bir iç geçirerek "Aman Allah'ım, Tanrım" diyordu. Sık sık tanıdıklar tarafından yemeğe davet ediliyorduk. Benim kendimi rahat hissettiğim tek yer Clark'lardı. Onları tanımayı sise borçluydum. Havanın otobüslerin Bradford'dan İlke'ye gidemeyeceği kadar sisli olduğu zamanlarda onların o küçük kırmızı tuğladan yapılmış cumbalı bungalovlarında geceleyebiliyordum. Bu yüzden de duman ve sisi seviyordum. Hatta adamların ellerindeki fenerler ve kornalarla araba ve otobüslere yol göstermelerini gerektirecek kadar olduğunda bile. Clark'larda samimi ve sıcak bir atmosfer hakimdi. Glazey Clark geniş bir Lancashire diyalekti konuşuyordu ve harika bir espri anlayışı vardı. Onun için ben Lur, Ducky ve Motherling'dim. Sonra Elizi Merman göründü. Tıpkı bunalımlı zamanlarda Bayan Resli'nin tatlı çeşitleri yaptığı gibi annem de bu bunalımlı zamanlarda sürekli bir teyze veya bir amca davet ediyordu. Silindir şapkadan fırlayan tavşanlar gibi ortaya çıkıyorlardı. Gönüllü olarak geliyorlardı ve annemin ihtiyacı olduğu sürece de makbullerdi. Sonra da tekrar yıllarca kaybolurlardı. Ta ki tekrar sihirbazlıkla ortaya çıkarılıncaya kadar. Bana kalacak bir yer gerektiğinde annem bu tanıdıklardan birini bulurdu. Bundan nefret ediyordum. Teyzemin ortaya çıkması bana yeniden annemle ayrılığın havada olduğu hissini veriyordu. Onun görüntüsü bana iki şeyi iyice açıklıyordu. Birincisi, Bayan Dresden çok aşırı şişmandı ve ikincisi, annem alışılmışın ötesinde güzeldi. Bu zamana kadar sadece sefil bir hayat sürmüş ve beklemiş gibiydim. Babamın yokluğu ve korkunç sonu çok ani gelmişti başıma. Kendimi rahatlamış hissetmektense uyuşmuş ve felç olmuş bir halde öylece oturuyordum. Bu olay beni çok fazla şaşkın ve şüpheci yapmıştı. Hatta onun arabasının gelişini duymamak bana garip geliyordu. Tuhaf, artık korkmak zorunda değildim. Kafama dayaklar yemeyecektim artık. Bazen de aynı saatlerde kendimi o zamanlardaki gibi bulaşıkhanede beklerken buluyordum. Geceleri de düzenli olarak kötü bir rüya gördükten sonra uyanıyordum ve korkudan terliyordum. Işığı açıyor ve günün ağarmasını bekliyordum. Annemin huysuzluklarından kaçmak için kendime her şeye hazır ve yardımcı olarak göstermeme rağmen günler yük olmaya başlıyordu. Zira yapacak hiçbir şey yoktu. Evin her köşesinden nefret ediyordum. Siyah taştan cephesinden, yeşil süslerinden, yapılmasına yardım etmek zorunda kaldığım girişteki yeşil çitten ve evin önündeki mendil büyüklüğündeki çimlerden. Evin bir duvarı bizim pek tanımadığımız komşu evin duvarında bitiyordu. Sadece bir kez konuşmuştuk Bay ve Bayan Brown'la. Bize kış için elma kasaları getirildiğinde. Her elma ipek kağıtlara sarılmıştı. Eğer biri bozuksa diğerleri bozulmasınlar diye. Bir defasında babam beni yatakta dövüp kafamı çekiç gibi duvara vurduğunda o kadar sesli bağırmıştım ki Bayan Brown bize gelip ön kapıyı çalmıştı. Babamın ona ne söylediğini duymuyordum. Buna rağmen daha sonra utanmıştım o olaydan dolayı. Babamla evde yalnız kalmaktan nefret ediyordum. Ancak ondan daha da çok yalnız kalmaktan korkuyordum. Yalnız Eli teyzeye baktığımda bir kelime geldi aklıma. Kafa, yüz, burun, bir ağla bir arada tutulan siyah düğüm, göğüs, popo, karın, ayaklar hepsi dümdüzdü. Onun meydana çıktığı andan itibaren annem ve Eli teyze birlikte konuşuyor, çalışıyor, oturuyor, gülüyor ve birlikte dışarı çıkıyorlardı. Her şeyden önce de arkadaşları ile bir arada olduklarında kafayı çekiyorlardı. Bunun kendilerine iyi geldiğini söylüyorlardı. Kendimi terk edilmiş, aldatılmış hissediyordum. Kendimi lüzumsuz bir mobilya parçası gibi oradan oraya itilmiş gibi hissediyordum. Bu his anneme yaklaşabilmeyi başardıkça ben de hep ağlama ihtiyacı doğuruyordu. Bunu yaptığımda da o ya çok kızıyor ya da oturup benimle ağlıyordu. Meşgul değilse eğer avukatlarını ziyaret ediyor ve o sırada da lacivert tekerlek biçimindeki kenarını gözlerine kadar indirdiği şapkasını takıyordu. Bu şapka onun iri elmacık kemiklerini iyice vurguluyor ve yüzüne hafif bir gölge düşürüyordu. Açık mavi gözlerini çevreleyen uzun kirpiklerinde olduğu gibi. Koyu siyah saçları oğlan çocuklarınınki gibi kısa kesilmişti. Ne zaman bakışlarımız karşılaşsa benim yüzüm yalvarırcasına bir ifade alıyordu. Birbirimize bakıp duruyorduk ancak ben kirpiklerimi bile kırpamıyordum. Zira kırpacak olsam biliyordum ki ağlamaya başlayacaktım. Annem dudaklarını büzüyordu ve bir süre sonra da yarı tebessümle yarı alnını buruşturarak "Oh, oh, Oli, Oli, gözyaşı yok sakın, benim uslu kızım ol ve gülümse" diyordu. Cenaze töreninden yaklaşan yolculuğuma kadar midem tıpkı canlı ve vahşi bir şey gibi bana tek saniye bile huzur vermedi. Geceleri dizlerimi kramplardan ta çeneme kadar çekiyordum. Demir bir bant göğsümü sıkıştırıyor ve kurşundan bir ağırlık vücudumu eziyor gibiydi. Yatakta oturup esnemeye çalışan biri gibi nefes almaya çabalıyordum. Nefes alma uğraşım uzadıkça boğulma korkum da o kadar artıyordu. Annem beni artık bir de histerik buluyordu. Bense kendi kendime kızıyordum. Zira bu davranışımdan bir türlü kurtulamıyordum. Geriyi düşünebildiğim sürece bununla savaşmıştım. Nihayet uyumayı başardığımda da karabasanlar tarafından takip ediliyordum. Eli teyze bir aydan beridir bizdeydi ve artık benim de onunla birlikte Basel'e gitme zamanım gelmişti. Artık o günü nasıl geçirdiğini hatırlamıyorum, ancak havaalanına geldiğimizde ben sadece bir sinir yumağıydım. Annem evimizi satabilmek için İngiltere'de kalmak zorundaydı. Ben orada kalıp ona yardım edebilmeyi ümit ediyordum, fakat o buna karşıydı. Bu bulutların üstünde süzülme, alabildiğince kuru hava ve her an için aşağı düşebilme hissi bende baş dönmesi ve bulantı yapıyordu. Bu yüzden de o şık hosteslerden ve Eli teyzeden utanıyordum. Sürekli taşıyıcı gövdeye bakıyor ve niçin bu kadar uzun ağır bir şey kolayca kırılmıyor diye hayret ediyordum. Belki de kalbim çarpmaktan vazgeçecekti ve ben annemi bir daha göremeden ölecektim. İnişe kadar bedenimdeki her lif gerilmişti. İsviçre'de ilk gözüme çarpan şey insanların gülümsememesiydi. Herkesin acelesi vardı. Gişelerin önünde kuyruklar oluşturmuşlar, kabaca birbirlerini öne doğru itiyorlardı. Gümrükçüler suratsızdı, ancak hayretle gördüm ki Eli teyze onların bu davranışlarına ne alışılamamış ne de huzursuz edici buluyordu. O da aynı o aldatıcı tonu kullanıyor ve o sert ifadeyi takınıyordu. İngiltere'de onu daha çok beğeniyordum. Zira Yorkshire'li arkadaş toplumumuzda o daha çok gülüyor ve daha güzel görünüyordu. Bir taksi çağırıyordu. Ren Nehri'ne baktığımda özlemle annemi düşünüyordum ve hafızamda bana gözlerinde yaşlarla Basel Mimbrin şarkısını söylediği ve Münster'den, kiliseden, şimdi karşımda bu akşamın alacakaranlığında tüm güzelliğiyle duruyordu, nasıl bahsettiği canlanıyordu. O hala duruyordu, kırmızı taşlı kulesi ve kocaman baklava dilimli desenli çatısıyla davetkar ve ulaşılmaz. Küçük Basel'den köprüyle Büyük Basel'e giderken Eckhouse'daki kral heykelini bir an için fark ediverdim. Kafasında altından bir taçla küçük Basel'lilere kırmızı dilini çıkarıyordu. Feribot nehir üzerinde uzatılan metal bir kablo boyunca bir iskeleden ötekine dolaşıp duruyordu. Ben İngiltere'de o kadar seneyi annem ve babamla gerçek bir aile kurmakla geçirirken bu feribot yolcularıyla ileri geri mekik dokuyordu diye düşünüyordum. Eli teyze taksinin ücretini ödedi. Büyük bir apartmandan içeri girdik. Dördüncü kata çıkabilmek için asansöre doğru giderken az daha ayna gibi parlatılmış cilalı döşemeden kayıp düşüyordum. Her şey kusursuz temizdi. Hans amca bir masada oturuyor ve gazetesini okuyordu. Yerinden kalkmayışını tuhaf buluyordum. Eli teyze onu selamlamak için acele ediyor ve onun alnına küçük bir öpücük konduruyordu. Ben ona doğru yürüyor ve ona elimi uzatıyordum. O da vitrinlere konan teşhir eşyası gibiydi. Düzenli, sıkıcı, soğuk. Hans amca gazetesini okumaya devam ediyordu. Ondan herhangi bir tehlike gelmeyeceği kanısına varmıştım. O mutfağa geçmiş uğraşmakta olan eşine sesleniyordu. Yemeklerimi hemen hemen her gün annemde yiyordum. Haftada 3 kez buraya süpürmeye, toplamaya, toz almaya geliyor, tüm yatakları havalandırıyordu. Ne iyi oldu senin tekrar eve dönmen, evde hazırlanmış yemeklerin önüme gelmesi çok iyi. Annem ekmek, süt, et, patates, soğan ve marul aldı çünkü ben ona canımın sütlü kahve ve rosto istediğini söylemiştim. Tekrar okumaya başlamadan önce bana göz kırpıyor ve gülümseyerek git ve ona mutfakta yardım et çocuk diyordu. Sessiz geçen bir akşam yemeğinden sonra Eli teyze sen çok yorgunsun, sana odanı göstereyim dedi. Beni içinde iki yatak olan bir odaya götürdü. Bazen bu odada yalnız yatacaksın. Ancak eğer Hans amcan horlarsa ben de burada uyuyacağım. Şimdi acele et. Sana her şeyin yerini göstereyim. Benimle banyoya gel dedi. O kapıyı arkasından kapatıp beni odada tek başıma bıraktığında kendimi hem rahatlamış hem de endişeli hissediyordum. O zorunlu gülümseme kayboldu yüzümden. Artık her şey yolundaymış gibi davranmayı da bırakabiliyordum. Ancak midem yine kasılmıştı ve yine bütün gece acıdan kıvranacağımı tahmin ediyordum. Bir an için rulo yapılmış bir paket gibi yatağımda dururken acımda bir azalma hissediyordum. Kollarımla bacaklarıma sarıldığım zaman kendimi daha az yalnız hissediyordum. Bir saatlik bir gerinme ve rahatlamadan sonra öbür tarafıma dönebilmeye cesaret edebiliyordum. Bu benim eski alışkanlıklarımdan biriydi. Bazen öyle bitkin düşüyordum ki artık düşünemiyor, hiçbir şey hissetmiyordum. Annem buna vum vum yapmak diyordu. Ben dönerken yaylar gıcırdamaya başlıyordu. Kendime annemin nerede olabileceğini soruyordum. Annemin, Oli, gözyaşı yok, sakın, uslu bir kız ol ve gülümse dediğini duyar gibi olduğumda gözyaşlarımı saçımı ve yastığı ıslatıyordu.
Ayrım sonu.